Ayrım 11. Aşkı cehenneme attılar Habibe. Haşim Akten. Sayfa 151. Merkez Komutanlığı. Kerim'in yakalanışı. Günler günleri, aylar ayları kovalıyordu. Neredeyse 2 seneye yaklaşıyordu memleketine geleli. Ne iyi etmişti Ahmet Efendi'nin sözünü tutmakla. Artık ortalık durulmuş, pek işkence sözleri kalmamıştı. Mahkemeyle ilgili de gazeteler artık her gün yazılar yazmıyorlardı. Ailesini ve akrabalarını kendisiyle ilgili bir olayın kalmadığına ikna etmişti. Lise yıllarındaki arkadaşı Abdullah okulunu bitirmiş, mimar olmuş, inşaat mühendisi abiyle kooperatif evleri yapmaya başlamışlardı. Önce inşaatlarda beton taşımaya başladı, daha sonra ofise aldılar Kerim'i. Sekreterlik yapmaya başladı. Artık sabahları dedesinin arkadaşı olan meşhur ve şehrin en iyi hocası Ahmet Hoca'dan da Kur'an ve tecvid dersleri alıyordu. Çok iş bilen bir teyzesi vardı. Bu oğlan ne duruyor? İşi de var, bunu evlendirelim demişti. Kerim hayır dedi ama dinletemedi. Anne babasının bugüne kadar sözünü dinlemediği için onları çok üzmüştü. İkilem içinde kaldı. Habibe'yi düşündü, başkasıyla yapamazdı. Ama ailesinin baskıları onu çaresiz kılıyordu. Nasıl olacaktı şimdi? Aranıyordu. Ailesinden ve akrabalarından saklıyor ama kendisi biliyordu. Olacak şey değildi. Bir kız buldular. Hatta kızı istediler bile. Kerim ne yapacağını bilemiyordu. Onca sıkıntının içinde çaresizlikle boğuşuyordu. Hiçbirinin mamak cehenneminden haberi yoktu. Bahsedip onları korkutmak istemiyordu. Bahsetse evde kalışı bile tehlikeye girebilirdi. Hatta kendini olaylara karıştığı için terörist gören bazı akrabaları ispiyon bile edebilirdi. Kız tarafı sorup soruşturmuş, herkes aile çok iyi, oğlan da çok iyi deyip onu bir güzel övmüşler. Her şey tamamdı. Kızla oğlanı buluşturalım, birbirlerini görsünler, bu işi bitirelim diye tutturmuştu teyzesi. Cuma günüydü, Kehf suresini okuyordu Kerim ofiste. Cuma namazına Balıklı Göl'e gidecekti. Halil Rahman Camii'nin Kurra hafızı hocasından ezan okuma dersleri alacaktı. Öğleden sonra da kızın evine gidilip görüşülecekti. Kızın da başı yanacaktı. Kerim buna asla izin veremezdi. Allah'ım beni bu çıkmazdan kurtar diye dua ediyordu bir yandan. Tüm sıkıntılarından kurtulmak için sala vakti okunması iyidir diye öğrendiği Kehf suresini okurken ofise polisler geldi. Hemen kibarca sordular. Kerim Erdemir kim? Benim dedi ister istemez. Karakola kadar gideceğiz, bir ifadem var. Kerim daha önce eski bir Pol Birliği polisten kendisinin arama kayıtlarını sormuş, o da 6136'dan aranıyorsun deyince rahatlamıştı. Çünkü beraat ettiği eski küçük bir davaydı o. Demek büyük mahkemeyi bilmiyorlardı. İfade verir yırtarız dedi ve sakince polislerle birlikte arabaya binip gitti. Daha sonraları polislerin neden geldiğini öğrendiğinde gülmekten yıkılacaktı tüm arkadaşları. İstedikleri kızın babasının bir polis arkadaşı varmış. O günlerde her tarafta teröristler aranıyor falan diye konuşuluyor ya. Lafın arasında bizim kızı isteyen şu çocuğun ismine de bir baksan deyivermiş, işte olan olmuştu. Emniyetin en üst katındaki siyasi şubeye çıkardılar. Siyasi şube şefinin koridorun sonundaki odasının yanında kalifer peteğini kelepçeleyip bıraktılar. O arada koridorda 2 kişi daha vardı, elleri kelepçeli. Gidip gelip tokatlıyorlardı onları ama Kerim'e kimse dokunmuyordu. Öğlen olmuştu. Yemek yiyeceksen parasını ver, kantinden getirsinler. Orucum dedi Kerim. Ramazan ayıydı. Aferin dercesine baktı soruyu soran polis. Biraz sonra tekrar gelip namaz kılacak mısın dedi. Evet dedi Kerim. Bir polis kelepçelerini çözdü, yanına düşerek emniyetin mescidine götürdü. Birlikte namaz kıldılar. Polis hiç yanından ayrılmıyordu. Tekrar getirip aynı yere kelepçeledi. Hiçbirisi ilgilenmiyordu. Onu akıncılardan birisi sanmışlardı. İnce bıyıklı, oruç tutuyor, namaz kılıyor. Başka ne olabilirdi ki? Birisi gelip sordu. Hangi fraksiyondansın? Fraksiyonum yok, ülkücüyüm. Polis şaşırdı. Ne yani, sen ülkücü müsün? Evet dedi Kerim. Kerim'in biraz önce kelepçelerini çözüp serbest emniyetin mescidine götüren polis ürktü. Ortalık hareketlenmişti. Yanına gelip gidenler çoğalmıştı. Tabii sorular da. Arkadaşlarıyla sözleşmişlerdi. Ne olursa olsun savunmalarını ve ifadelerini hep doğruluk üzerine yapacaklardı. Bazılarına göre saflık da olsa yalanın fetvası var mı, caiz mi gibi konuları hiç bilmeyen mert ülkücü karakteriydi bu. Polislerin Kerim'e bakışları değişmişti. Bir derneğe üye misin? Ülkücü Gençlik Derneği üyesiyim. Bir görevim var mı dernekte? Genel sekreterim. Ortalık iyice karışmıştı. Bu sefer başkaları gelmeye başladı. Yani Urfa Derneği'nin mi sekreterisin? Hayır, genel merkez genel sekreteriyim. Tekrar gittiler. Bir müddet gelen giden olmadı. Bu sefer başka birisi geldi. Sen Ankara Şubesi'nin mi sekreterisin? Hayır, genel merkezin genel sekreteriyim. İşte o dakikadan sonra her şey değişti. Kelepçelerine gelip baktılar, biraz daha sağlamlaştırdılar. Kerim'i alıp Bodrum'a nezarethaneye attılar. O geceyi nezarethanede geçirdi Kerim. Nezarethanede Pol Birli tanıdık bir polis görevliydi. Bir iki sefer dışarı çıkarıp çay içirdi. Nezarethane trafik suçu işleyenlerle doluydu. Sıkı yönetim komutanlığı şehirde 50'den fazla sürat yapanlara ceza vermiyor, tutuklayıp karakola getiriyor, sonra da mahkemeye çıkarıp cezalandırıyordu. Bütün şehri korku salmıştı. Kocaman kocaman adamlar korkudan ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Sanki idama gidiyorlardı. Acaba Kerim'in yerinde olsalardı ne yaparlardı? 12 Eylül korkusu tüm şehri sarmıştı. Artık evlerinde bile nasıl yaşayacağız, neyi nasıl yapmamız lazım korkusunu yüreklere salmışlardı. Bir asker gören kişi suç olmasa bile korkuyordu. Ertesi sabah trafik suçları mahkemeye götürülürken Kerim için gelen siyasi şube ekipleri eve gidip arama yapacağız dediler. Bir sivil polis arabasına bindirdiler, eve gittiler. Eve polislerle girdiğini gören başta annesi olmak üzere evdeki tüm hanımlar ağlamaya başladılar. Polisler çok iyi niyetliydiler, üzüldüler. Bizim işimiz de çok zor be kardeş. Hele sen sadece odanı göster de şu hanımları fazla üzmeyelim deyip yattığı odayı usulüyle aradılar ve Kerim'i alıp götürdüler. Ardında ağlayan anasını bırakarak. Emniyete geldiklerinde ortalığın iyice karıştığını fark etmişti Kerim. Askeri adli müşavirlik Kerim'in kim olduğunu telsizlerden duyunca sorguya getirilmesini istemişti. Siyasi şube şefi odasını alarak sorgulamaya başladı. Bildikleri hiçbir şey yoktu. Ne soracaklarını da bilmiyorlardı. Ortada bir suç yoktu. Bir sayfalık bir ifadeden sonra imza atmasını istediler. Kerim imza için uzandı. Siyasi şube şefi ikaz etti. Okumadan atma sakın. Burada belki bir şey olmaz ama Ankara'da C5'te sakın okumadan imza atma ha dedi. C5'i duyunca Kerim ürperdi ama yapacak bir şey yoktu artık. Başa gelen çekilecekti. Tekrar Bodrum katındaki nezarethaneye götürdüler. Kerim'le birlikte ikisi erkek, birisi kız, 3 solcu vardı. Ertesi sabah 4'ünü bir minibüse bindirdiler. Emniyetten ayrılır ayrılmaz gözlerini bağladılar. Değişik yollardan gitmeye çalışsalar da gittikleri yer belliydi. Askeri komutanlık. Merkez komutanlığında 45 gün. Tutukluları o gün komutanlığın içinde 2 kişiyi hücrelere koydular. Kerim Türkiye Komünist Partisi üyesi birisiyle aynı hücreye konmuştu. Ramazandı, oruçluydu Kerim. Kerim'e sahurda da yemek getirdiler. Yemeği getiren çavuş belli ki Müslüman'dan haz etmiyordu, solcuydu. TKP'li ile hoş sohbet ediyor ama Kerim'e hiç yüz vermiyordu. 2 gün sonra en önce Kerim'i çağırdılar. Yine gözleri bağlandı. Görevli çavuş yol gösteriyordu, yürüyerek gidiyorlardı. Sağa dön, başını eğ, hepsi numaraydı. Güya nereye gittiğini, nerede sorgulandığını bilmeyecekti. Oysa hücrenin penceresinden hangi mahallede, hatta hangi sokakta olduklarını bilebiliyorlardı. Geniş bir salona geldikleri belliydi. İçeride birileri vardı ama Kerim göremiyordu. Gözleri çok sıkı bağlanmıştı, ayakta bekliyordu. Kalın ve tok bir ses. Ayakkabılarını nereden aldın? Orta Çarşı'dan. Niye geldin buraya? Ailemin yanına geldim. Her soruya başka bir ses soruyordu ve başka bir taraftan hepsinin sesi de toktu. Çapraz sorguya almışlardı. Senden nasıl haberimiz yok yahu? Yoksa ihtilal sonrasında Urfa'yı mı örgütlemeye geldin? Hayır, teşkilattan ayrılalı bir seneyi geçti. Ahmet Dökmez'i tanıyor musun? Hayır. Zübeyir Aslan'ı, onu da tanımıyorum. Doğru konuş, nasıl tanımazsın? Hem genel sekretersin hem tanımıyorum diyorsun. Yöneticileri tanırım, başkalarını tanımam. Köyde eylem yaptırmışsınız, nasıl tanımazsın? Tanımıyorum. Belli ki Urfa'da olan birkaç eylemi soruyorlar ve Kerim'le bir ilgisi var mı yokluyorlardı. Arandığını bilmiyor musun? Arkadaşlarım iddianamede adımın geçtiğini söylediler o kadar. Hangi arkadaşın? Necdet Şenyuva. Biraz durdular. Nerede şimdi? Mamak'ta tutuklanmış. Seni kim ispiyon etti biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Arkadaşın Necdet. Necdet'i bilmiyorlardı. Kerim'den duymuşlardı. Birbirlerine düşürüp laf alacaklardı. Necdet'e kızıp ihanet edeceğini, onu satacağını sandılar. Olabilir, zorda kalmıştır, söylemiştir. Bu sağlam karakter üzerine. Bak Kerim, sen iyi bir çocuğa benziyorsun. Söyle bakalım, milliyetçilik nedir? Belli ki Kerim'le ilgili hiçbir bilgileri yok. Ne soracaklarını bile bilmiyorlardı. Vatanını, bayrağını, devletini ve milletini sevmektir ve asla ihanet etmemektir. Bak aslanım, sizinkiler nokta noktayı öldürdüler, tamam. Azılı komünisti. Nokta noktayı öldürdüler, azılı komünisti. Peki nokta noktayı kaçırıp nokta nokta yaptılar ve sonra da öldürdüler. Milliyetçi birisi yapar mı bunu? Kerim bir anda soğuk duş yapmış gibi niye uğradığını bilemedi. Hayır, olamazdı böyle bir şey, imkansızdı. Ama soruyu soran o kadar emin ve ikna edici soruyordu ki Kerim ister istemez inandı, sendeledi. Oruç musun Kerim? Çok yumuşak bir ses sormuştu bu soruyu. Evet orucum. Otur öyleyse. Belli ki vatanperver bir subaydı. Üzülmüştü vatanın çocuklarını ama bu olaylar karşısında yapacak bir şey yoktu. Masumlarla suçlular birbirine karışmıştı. Kimi gerçekten vatanını severek karışmıştı olaylara, kimi de vatan sevmek bahanesiyle suç işlemişti. Oradan buradan birkaç yoklama çekmek, ağzından suç unsuru bir şeyler almak için sorular sordular ama Kerim Urfa ile ilgili hiçbir şey bilmiyordu. Hele eylemlerle ilgili hiçbir şeyi. Onun teşkilatta görevi sekreterlikti. Eğer sorsalardı ülke ocaklarını bir haftada kapatıp yerine nasıl ülkücü gençlik derneklerini açtınız da emniyeti, valileri uyuttunuz deselerdi anlatırdı. Geri koğuşuna getirdiler. Saatlerdir gözü kapalı kalmaktan dolayı dakikalarca gözünü ovuşturdu. Hücrede TKP'li ile ister istemez konuşuyordu. Daha doğrusu TKP'li gevezenin tekiydi. Boyuna senin suçun ne, niye geldin, sen iyi bir örgüt elemanı olmasan buraya getirmezlerdi gibi sorularla yoruyordu Kerim'i. İkinci gün tekrar götürdüler Kerim'i. Yine farklı sorular sordular, hepsi boştu. Bir ara hücre arkadaşı ne yapıyor, ne anlatıyor deyince Kerim kızmıştı. Hücredeki solcuyu ispiyonlamasını istiyorlardı, karakterine çok tersti bu. Biz onlarla mücadele ettik diye bizi buraya attınız. Arkadaşlarıma işkenceler yaptınız. Madem onlarla savaşmak suç, kendiniz savaşın, kendiniz öğrenin. O günden sonra bir daha Kerim'i çağırmadılar. Hücrede günler geçmek bilmiyordu. Rusya'dan beklenen medet. Geveze TKP'li boyuna sorular soruyor, aklı sıra Kerim'i çözmeye çalışıyordu. TKP'linin sorularından bıkan Kerim bu sefer ona sordu. Sen kimsin, necisin, niye getirildin? Gayet rahat anlatıyordu. Ailesini zorla gönderdiği İmam Hatip'ten kaçarak ayrılmış, ne olduysa örgüte girmiş. TKP'nin il sorumlusu olana kadar yükselmiş örgütte. Kerim bir daha onunla konuşmadı. Her yemek geldiğinde TKP'li başlarında bekleyen solcu çavuşa soruyordu. Haberleri dinledin mi? Evren Romanya'ya gitti mi? O kadar çok sordu ki bu soruyu, Kerim en sonunda dayanamadı, sordu TKP'liye. Ne yapacaksın Evren'i? Romanya'ya gitse ne, gitmese ne? Olur mu hiç? Bir gitsin de bak bakalım neler oluyor. Moskova'dan kulağına bir fısıldadılar mı? Bizi burada tutabilirler mi hiç? Vay anasını be. Adam Rusya'ya bağlılığına, beklentisine bak. Demekten kendini alamadı Kerim. Bu kadar mı güveniyorlardı Ruslara? TKP'li 3 gün sonra sorguya aldılar. 12 Eylül'ün ilk günlerinde 90 gün işkencede konuşturamadıkları bu militanı geliştirdikleri modern sorgulama ile 2 günde bülbül gibi konuşturmuş ve her şeyi kabul ettirmişlerdi. Bana oğlumun iç çamaşırını getirin. Annesi her gün merkez komutanının önünde geliyor, oğlunu soruyordu. Kerim'e bir kağıt uzattılar. Dışarıda annem bekliyor, iyi olduğunu yaz. Kerim merak etmeyin iyiyim diye yazıp kağıdı annesine gönderiyordu. Ama annesi tatmin olmuyor, gözyaşlarıyla oğlumun iç çamaşırlarını getirin bana diyordu. Dışarıda herkes o komutanlıkta yapılan işkencelerden bahsediyordu. Acaba oğluna da işkence yapıyorlar mıydı? Çamaşırları kanlara bulanmış mıydı? Tam 45 gün kaldı Kerim orada. Tam 45 gün anası ağladı o kapıda. 45. gün bir araca bindirerek sadece Kerim'i merkez karakoluna götürdüler. Merkez karakolunda önce üzeri arandı. Başlangıçta hiç ses çıkarmayan astsubayın Kerim'in üzerinden küçük bir Kur'an-ı Kerim çıkınca hemen davranışı değişti. Çıkardıkları kelepçeyi tekrar taktırdı ve binanın banyosundan çevirme hücreye attırdı. Küçücük yerde 6 kişi daha vardı. Askeri suçlulardı. Kerim elleri kelepçeli olarak içeri atılınca herkes ondan uzaklaştı. Sabahtan beri yoldaydılar. Tuvalete gitmek istedi, kapıyı çaldı. Ne var, ne istiyorsun? Tuvalete gideceğim. Asker dönüp gitti. Biraz sonra birkaç askerle geri döndü. Kapıyı açtılar. Tam bir adım karşısı tuvaletti. Kerim içeri adımını attı, kapıyı kapatmak istedi. Açık kalacak dediler. Kerim çok kızmıştı. Yapmıyorum o zaman. Askerler onu tekrar hücreye kapattılar kelepçeleyerek. Kerim abdest almak istemişti ama olmadı. Ellerini kelepçeli olarak duvara sürterek teyemmüm yaptı. Kollarını da ellerinin yetiştiği kadar sıvazladı. Ertesi sabah onu bir arabaya bindirip otogara götürdüler. Ankara'ya götüreceklerdi. Kerim elindeki Kur'an'ı okuyarak yolculuğunu sürdürüyordu. Otobüs bir dinlenme tesisinde mola verdi. Yemek için indiler. Yemek yiyeceklerdi. Kendini götüren astsubay, devletin Kerim'i göndermek için otobüs parası tahsilatı bulamadığını, bu yüzden 45 gün bekletildiğini anlatıyor ve yemek parasını Kerim'in vereceğini söylüyordu. Yani ver ki biz de sana iyi davranalım demek istiyordu. Adalet ya Rabbi, adalet. Adaletli idarecileri peygamberlerle beraber haşredecek misin? Ne büyük adalet Rabbim. Bize de adaletli idareciler ver Allah'ım. Adaletsiz olanları da bizi kendi cehennemlerine götürdükleri gibi sen de onları kendi cehennemine at ya Rabbi. Kerim içinden büyük bir feryatla, teyemmümle aldığı abdestle ve elinde Kur'an'ı ile yapıyordu bu duayı. Asubaya dönerek, tuvalete gideceğim dedi. İki asker eşliğinde tuvalete girip çıktı. Şükür ki bu sefer kapıyı açık tut demediler. Tuvaletten çıktıktan sonra çeşmelere yöneldi. Çeşmenin başına gelince abdest almak için ceketini çıkarmak istedi ama askerler hemen engel oldular. Olmaz, ellerini yıka tamam dediler. Kerim artık dayanamayıp haykırdı. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Çevresindeki herkes ne oluyor diye elleri kelepçelenen Kerim'e bakarlarken emir kulu askerler ise ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Mamak Nizamiyesi. C5'in hemen yanı başındaki savcılıktaydılar. Kelepçelerini çözdüler, savcının huzuruna aldılar. Savcı dava ile ilgili sorular sordu. Kerim de dosdoğruca cevaplar verdi. Savcı Kerim'e hiç bakmıyordu. Sorgulama bitince götürün dedi. Urfa'dan kendisini getiren askerler Mamak A blok nizamiyesine getirip cezaevine teslim ettiler. Kerim'i teslim alan askerler önce kayıt işlemlerini yaptılar, sonra da kendilerine bir talimat gelmişçesine araya aldılar ve bacaklarına vurmaya başladılar. Kerim en sonunda diz çöktü. Bağırmadıkça vuruyorlardı. En nihayetinde Kerim'den bir ses işitemeyince bıraktılar. Askerler Kerim'in Mamak'a ilk gelişi sanıyordu. Cehenneme hoş geldin. Kafes. Burası azılı mahkumların atıldığı A bloktu. C bloğun tahliye olduğunda gördüğü kafesin önündeydi. Bir asker gelip merdiven boşluğuna alarak saçını makineyle sıfıra vurdu, yani kazıdı. Öyle bir kazıma ki sanki bütün saçlarını tek tek yolmuştu. Görmüyordu ama herhalde başı kanlar içindeydi. Artık öğrenmişti, ses çıkarmazsa bırakırlardı. Bağırırsa zevk alıyorlar, daha çok eziyet ediyorlardı. Yürü lan diyerek onu kafese koydu. Diz çöktü. Burası hayvanat bahçelerindeki hayvan kafeslerinin aynısıydı. Sırt sırta iki kafes. Üç tarafı demir parmaklık, sırtı ise duvar. Hayvanlar istedikleri gibi hareket ederlerdi ama buradaki tutuklar ise böyle değildi. Buradan da manevi işkence uygulanıyordu. Kafes, sirklerdeki aslan kafeslerinin benzeri bir yerdi. Burada oturmak, kalkmak, ayak değiştirmek, kıyafet düzeltmek, hatta oturuş şeklini bozmak bile izne tabiydi. Bir ihtiyacı olanın yüksek sesle "Komutanım!" diye bağırması gerekiyordu. Eğer asker bir şey sorarsa veya bir şey yapmasını isterse tekmil vermeliydi. Kerim Erdemir Urfa, emret komutanım. Askerse tekmil verene adını duymasına rağmen adıyla değil lan diye bağırırdı. Her tutuklu lan rütbesiz asker komutandı. Tutuklular arka plandaki duvarın dibine düz çökmüş bir şekilde kıpırdamadan ve başları öne eğik bir şekilde oturuyorlardı. Başlarını kaldırıp geline geçene bakmak büyük suçtu. Dayanamayanlar ister istemez çaresizlikle başları öne eğik bir vaziyette bağırıyorlardı. Ayağımı değiştirebilir miyim komutanım? Kalk lan, gel buraya, elini uzat. Elini uzatana kural olarak 5 adet cop vuruluyordu. Bu 5 sayısı genel bir kuraldı. Ama asker isterse 10 vurur, 15 vururdu. Ardından komutan bağırmaya başlıyordu. Ne biçim izin isteme lan bu? Size öğretmedik mi? Komutan derken daha yüksek sesle bağıracaksın. Tutuklu tekrar yerine dönüp avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Emret komutanım. Bu sahne her gün onlarca defa tekrarlanıyor ve her fırsatta, hatta fırsat olmasına gerek yok, günde en az 10 kere 20 kere dayaktan geçiriliyordu. Eğer suçları ağır olursa parmaklıklardan ayakları uzattırılarak falakaya yatırılıyordu. Kerim C blokta yatmıştı ama burası neydi böyle? Asıl cehennem burasıymış. Arka taraftaki kafeste kaç kişi vardı göremiyorlardı. Kendi sıralarında kaç kişi var onu bile göremiyorlardı ki. Hepsi diz çökmüş bitişik bir şekilde oturuyorlardı. Başları öne eğik. Kerim şuradan bir çıkarıp koğuşa koysalardı diye hayal kuruyordu. Koğuşu C blok gibi rahat sanıyordu çünkü. 10 kişinin tek kaşıkla içtiği çorba. Birazdan yemek geldi. Tutuklulardan birini çağırdılar. Tutuklu bağırarak tekmil verip demir parmakların yanına gitti. İçine yemek koyarak tek tek tabakları verdiler. Getirip herkesin önüne birer tane koydu. Kerim çorbayı çok severdi. Galiba çorbaydı. Nasıl da acıkmıştı. Kaşık ve ekmek bekliyordu. Anadolu çocuğuydu. Ekmeksiz karnı doymazdı. Ama ekmek gelmedi. Kaşığı beklemeye başladı. Hiçbirisi başını kaldırıp da ne oluyor diye bakamıyorlardı. Önlerine konan çorbayı seyrediyorlardı sadece. Zaten soğuk gelen çorbalar iyice soğumuştu. Yarım saate yakın bekledikten sonra ayakta bekletilen tutuklunun yerine geçip oturduğunu fark edebildiler sadece. Kaşık gelmeyecekti galiba. Ne yapacaklardı peki şimdi? Bir anda asker bağırdı. Zıkkımlanın lan. Ne yapacaklardı? Kerim beklemeye başladı. Biraz sonra sağındaki tutukluya yanındakinden bir kaşık verilmişti. Tutuklu çorbadan başka her şeye benzeyen suya kaşığını uzattı. Bir kaşık alıp içti ve Kerim'e verdi kaşığı. Kerim de aynısını yaptı. Bir kaşık alıp içtikten sonra solundakini uzattı. Kaşık 3-5 sefer gezdi. Zaten az olan çorbayı bitirdiler. Bitirmemek de suçtu çünkü. Topla getir lan. Emredersin komutanım. Kerim'den daha önce kafese konan tutuklu bu kez tabakları topladı, götürüp teslim etti. Akşama kadar böyle sürdü ve akşam yemek getirmesinler diye dua etti Kerim. Yine geldi, yine aynı zulüm. O gün Kerim 10 kere dayağa çağrıldı ve bilemediği sebeplerden onlarca cop yedi. Cop vurmak da öyle uzmanlaşmışlardı ki. Bazen ayağa kalkmalarını emrediyorlardı. Ayağa kalktıklarında da hepsi başlarının üstünde bir yazı var da onu okuyacakmış gibi tavana dikiyorlardı gözlerini. Kesinlikle önüne bakmak yasaktı. Boyunları kopuyordu. Saatlerce böyle bekletildikleri oluyordu. Tüm alışkanlıklara tevbe. Boyunları kopuyordu. Saatlerce böyle bekletildikleri oluyordu. Tüm alışkanlıklara tevbe. Bir ara tutuklulardan birisi tekmil verdi. Şahin Dumanay Ankara. Emret komutanım. Ne var lan? Komutanım ne olur bir sigara. Asker çılgına döndü. Sanki askerliği yanacaktı. Zaten buradan o da bir an önce kurtulmak istiyordu belliydi. Korkudan öyle canavarlaştı ki. Gel lan buraya uzat elini. Yalvarıyorum komutanım. Elini ayağını öpeyim bir sigara. Asker vurdukça vuruyordu. 1, 3, 5, 10. Komutanım öldür beni bir sigara ver. Ayağının tabanını öpeyim. Asker en galiz küfürlerle küfrediyor, sus lan diyor vuruyordu. Tutuklu bir eroinmandan beter bir şekilde hiçbir küfre aldırmıyordu. En nihayetinde dışarı çıkardılar, öldüresiye dövdüler. Kerim o gün bırakmıştı sigarayı. Hatta tüm alışkanlıklarını, artık hayatında çay alışkanlığı bile olmayacaktı bir daha. Alışkanlık insanı insanlığından ediyordu. Düz beton üstünde geçen ve oturdukları yerde uyuyarak değil, uyuklayarak geçirdikleri ve ara ara yedikleri coplarla uyandırıldıkları bitmek bilmeyen bir geceden sonra tutuklular sabahı zor etmişlerdi. Ne zaman koğuşlara gideceklerdi? O gün de aynı acılarla geçmişti. Birkaç kişi kafesten çıkarılarak koğuşlara gönderilmişti. Her gidenin arkasından acaba beni de gönderirler mi umuduyla geçmek bilmeyen saatler. Kafeste inat edenler, isyan edenler yani akıllanmayanlar olursa bırakmıyorlar, günlerce tutuyorlardı. Kafeste 15 gün kalan bile vardı. Ülke Ocakları'nın son genel başkanı Lütfi gibi. İkinci sabah öğleden önce Kerim'in adı okundu ve arkaya doğru giden bir koridordan askerler sık sık vurulan coplar ve hakaretler eşliğinde 3. koğuşun önüne getirdiler. Mamak'taki tek siviller gardiyanlardı. Tek görevleri kapı kilitlerini açmak ve kilitlemekti askerler nezaretinde. Kapı açıldı. Gardiyan içeri seslendi. Kıdemli. 11. ayrımın sonu sayfa 165.